Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 82. Ayırım. 3. Kesim, Cumhuriyet. 14. Ulusal Bağımsızlık Savaşı. Büyük Savaş sonrasında durum. Osmanlı İmparatorluğunu diriltme, yaşatma hatta büyütme özlemleriyle girilen savaş, 1918 Kasım ayında sona erdiği zaman bu imparatorluktan geriye bir Türk ulusu kaldığına bile pek az kişi inanıyordu. 1918 ve 1919 yılları içinde doğan birçok parti ve cemiyet program ve tüzüklerine baktığımız zaman ister dinci, ister batıcı, ister ulusçu olsun, hepsinin düşününün altında yalnız Osmanlı saltanatıyla Osmanlı hilafetinin varlığına hala doğal olarak bakıldığını görürüz. Kurtuluş sorunu hala ve yalnız saltanat ve hilafetin kurtuluşu sorunu imiş gibi gözüküyordu. Osmanlı saltanat ve hilafetini kurtarma umudu dışında düşünülebilen biricik farklı yol, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un savaş sonrası düzen için 8 Ocak 1918'de ileriye sürdüğü prensiplerden biri olan ulusları kendi yazgılarını kendi özgür isteklerine göre kararlaştırmaları ilkesine başvurmak olabilirdi. Fakat bu ilkenin Türkiye'de uygulanabileceğine kuşkuluydu. Çünkü başkanın ilkelerini saptarken Türk ulusu olarak bir ulusu tanımadığı ya da bu adı taşıyan bir ulus bulunduğunu bilmediği bilinmiyordu. İkinci bir umut, Versay Anlaşması'yla kurulan Milletler Cemiyeti, Cemiyet-i Akvam üyelerinden birine bağımsızlaşacak uluslarda düzenli yönetim kurma yetkisi verme anlamına gelen mandat rejimini istemekti. Bu yolu uygun bulanların en elverişli gördükleri büyük devlet ABD idi. Fakat bunun da uygulanabileceği kuşkuluydu. Çünkü bu rejim Almanya'dan devralılacak sömürgeler ya da Osmanlı İmparatorluğu da dahil yeniden imparatorlukların gölgelerinde yaşayan ve önce devletleri bulunmayan halklar içindi. Bu rejim Osmanlı Devleti istese de kendisine uygulanamazdı. Ayrıca ABD'nin böyle bir görevi benimsediğine dair resmi bir bildiri de yoktu. İngiltere ve Fransa'nın özlemlerine karşı Amerika'nın yalnız resmi olmayan çevreleri arasındaki ilgi de daha çok kurulacak Ermeni Devleti ile Arap Devletleri üzerinde toplanıyordu. Asıl umut, hilafetin geleceğinin sağlanabilmesi bağlanmıştı. Zaten dünya Müslümanlarının büyük bir kitlesi savaşı kazanan Britanya İmparatorluğu'nun yönetimi altındaydı. Fakat bu umudun gerçekleştirilmesini de güçleştiren koşullar vardı. İngiliz devletinin Mekke Şerifi Hüseyin'e vaatleri dolayısıyla Arapların umduğu büyük Arap devleti halifeliğe adaydı. Şerif Hüseyin bağımsızlığını ilan ettiği zaman kendini yalnız bir Arap kralı ya da imparatoru olarak değil, aynı zamanda halife olarak da ilan etmişti. Ruhani halifelik doktrininin İngiliz şairi Blunt'ın kafasından çıkmış bir fikir olduğunu görmüştük. O zaman ciddiye alınmayan bu görüşü savaş yılları içinde Arap siyasa ve düşün önderleri, İngiltere devlet adamlarının Arap ülkeleriyle ilgili olanları ve bu devletin intelijans örgütünün ileri gelenleri artık benimsemiş bulunuyorlardı. Ancak Hindistan'daki bazı gelişmeler İngiltere Devleti'nin Arap hilafeti yerine Osmanlı hilafetini tercih etmesini sağlayacağı umutlarını güçlendirecek nitelikte gözüküyordu. Orada Gandhi'nin İngiliz yönetimine karşı başlattığı akımın etkisi altında Hint Müslümanları arasında doğan hilafeti destekleme akımının önderleri arasında Osmanlı hilafetini tutma eğilimi üstün geliyordu. Fakat bu fikrin kendisi de İngiliz kaynaklarından geliyordu ve o da ruhani halifelik fikrinin etkisi altına girmişti. İngilizler arasında İslamlığın beşiğinde kurulacak bir Arap imparatorluğuna hilafeti vermektense İstanbul'daki ruhani bir halifeliğin İngiliz imparatorluğunun geleceği için daha yararlı olacağı fikrinde olanlar vardı. Osmanlı halifeliği Bolşevikliğe karşı Türkiye'de doğabilecek bir ulusçuluğa karşı Hint Müslümanlarının Hindu ulusçuluğuna katılmalarına karşı yararlı bir araç olabilirdi. İngiltere siyasasında bu tezi yürütenlerin başında İngiltere'de önemli yerleri olan Ağa'nın ile Seyyid Emir Ali adlı iki kişi vardı. Bu kişilerle daha sonra yeniden ve daha yakından tanışacağız. Bunların girişimiyle İngiltere'de British Red Crescent Society, Britanya Kızılay Derneği adlı bir örgüt kurulmuştu. Bu örgütün İstanbul'daki temsilciliğine bir protestan misyoneri olan Robert Rowe adlı bir din adamı konmuştu. Emir Ali'nin maddi yardımıyla bu İngiliz örgütü Hindistan'daki hilafetçiler arasında Osmanlı hilafetine karşı Türk Müslümanlarına yardım sağlama davası altında çalışıyordu. İstanbul'da bu dernek etrafında İngiliz Muhipleri Cemiyeti adı altında da bir cemiyet kurulmuştu. Bu cemiyetin gerçek amacı bir Kızılay örgütünün ve başındaki rahip Frövin İngilizliğini örtmek, ona Osmanlı halifeliğinin ve Osmanlı Müslüman önderlerinin öncülüğünü sağlamaktı. Hilafetin güvence altına alınması umudu bu cemiyetin girişimlerine bağlanmıştı. Osmanlı Sultanlığı'nın kendisine gelince onun alın yazısı büyük devletlerin büyük işleri bittikten sonra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan arasındaki pazarlıklara gelindiği zaman bir de Amerika'nın İstanbul'un ve Boğazların durumu hakkındaki istekleri açısından belli olacaktı. Daha sonra Sevr Anlaşması biçiminde varılan bu çözüm, Fransa ve İtalya'nın İstanbul üzerine Yunanistan ve İngiltere'ye karşı yürüttükleri muhalefet yüzünden İstanbul'un Osmanlı Sultanlığı'nın ve halifeliğinin merkezi olarak kalması, Rumeli ve Anadolu'da Yunanistan'a, Ermenistan'a, İtalyan ve Fransızlara ayrılan bölgelerden kalan küçük bir bölgenin de Osmanlı Sultanı'nın yönetimine bırakılması biçiminde olmuştur. Demek ki savaş sonrası durumunun çözümlenmesi sorunları üzerindeki fikirler hilafet ve saltanat varsayımlarına dayanıyordu. Geniş İslam ve Turan imparatorlukları hayalinin düşüşü o denli derin olmuştu ki İslam dünyası üzerine hilafet ile Anadolu'nun bir parçasındaki Türkler üzerine saltanat şeklindeki çözüm çok kişiye akla en uygun çözüm olarak görünüyordu. Sağduyulu olma iddiasında olan bir kimse için bir Türk ulus devleti olmasını istemek düşünülecek bir şey değildi. Fakat bir dizi etkenin yarattığı olaylar saray çevresinde yoğunlaşan bu umutları alt üst edecek yönde gelişmeye başladı. Bunların başında yenen devletlerin mütareke koşullarına aykırı eylemleri gelir. Rusya'da 1917'de Bolşevik devriminin kopması, müttefik devletlerin savaş sonrası tutumunda şimdi kendini göstermeye başlayan değişiklikler de meydana getirmiştir. Bu değişiklikler bu devrimi çevreleme, dışarıya genişlemesini önleme, daha sonra da çemberi daraltarak orada kurulmayı başlayan rejimi yok etme zorunluluğundan ileri geliyordu. Bunun Türkiye sahnesinde görülen yanı müttefik kuvvetlerin mutareke koşulları dışındaki yerleriyle işgal etmeleri, Yunanistan'ı Batı Anadolu'nun işgaline itmeleri ve bu devlete karşı işgalleri altına aldıkları İstanbul'u da alma umudunu vermeleri doğmuştur. İkinci etken, Rusya'daki devrim üzerine Bolşevikler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun bölüşülmesi üzerine müttefik devletler arasında yapılan gizli anlaşmaların ve belgelerin yayımlanması oldu. Bu işgal girişimlerine karşı başlayan direniş eylemlerine anti-emperyalist bir renk vermede etkili oldu. Daha sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı akımına anti-emperyalizm ile çağdaşlaşma sorunu arasında bir ayrım yapma sorununu da getirdi. Bu ayrımı yapmadan Rusya'daki devrimin olumlu etkileri olmakla birlikte aynı etken bu ayrımı yapmada ileride göreceğimiz karışıklıklar ve güçlükler de yaratmıştır. Üçüncü etken, işgal edilen bölgelerde yer yer direniş eylemleri başladığı halde sultan ve halife hükümetinin bu direniş eylemlerine ta başlangıçtan karşı bir tutum alması oldu. Varlığının İngiliz siyasetinin himayesinde garanti edildiği sanısında olan padişah için ulusal bir savaşa girişmeye en küçük bir zorunluluk bile yoktu. Onun açısından önemli olan halifelik sayesinde ulusal bağımsızlığın üstünde olan bir taht egemenliğiydi. Padişah yeni bir hilafet devleti, minyatür bir Abdülhamit rejimi başlatmaya doğru adımlar bile atarak meşrutiyet dönemi son yıllarının çağdaşlaştırıcı reformlarını da kaldırmaya başlamıştı. Bu eylemleriyle bağımsız bir ulus olarak var olmanın saltanat ve hilafete karşı bir iş olmadığını, bu iki gücün artık ulusal varlıkla uzlaşamaz güçler durumuna indiğini kendiliğinden belirtiyordu. Osmanlı egemenliği ile Türk halkının çoğunluğu arasındaki bağ kopmuştu. Dördüncü etken Rusya'daki devrimin kendisidir. O zamanki Anadolu bugünkü doğuş halinde olan ülkelerden daha güç, daha tehlikeli durumdaydı. Bugünkülerin çoğunda olduğu gibi sömürgeci devletlerin rızasıyla bir iki bayrak indirme çıkarma töreniyle bağımsızlığı verilen bir ülke durumunda değildi. Başında Osmanlı İmparatorluğundan kalma bir yönetim vardı. Henüz bir Türkiye yoktu. Devrim sonrası da düşmanlarıyla çevrilmiş topraklarında hala uğraşan, henüz büyük bir dünya gücü durumuna gelmemiş bir güçtü. Ayrıca Anadolu'yu çevreleyen çember içinde ona en yakın ve bağlantı kurulabilecek tek güç, fakat orada da devrimcilerin henüz birbirini tasfiye etme savaşına tutuştukları bu dönemde, Türkiye'deki direniş eylemlerinin niteliği ve orada kurulacak siyasal rejim üzerine birbirine aykırı görüşler vardı. Bu etkenlerin hepsinde bir ulusal kurtuluş savaşını kolaylaştıracak yanlar olmakla birlikte, onun gerçekleşemez bir duruma düşmesine yol açacak olumsuz yanlar da vardı. Gerçi ilk direniş akımları, 1908 devriminin ilk kez olarak açığa çıkardığı bir tepkiden daha ileriye giden bir nitelik gösteriyordu. 1908'de ilk kez olarak bir din tepkisinden arınmış bir siyasal tepkinin doğduğunu görmüştük. Bu kez yine böyle bir siyasal tepki fazla olarak partiler çıkarmak, meslekler üstü bir savaşma tepkisi olarak gözüktü. İşgal bölgelerindeki direniş eylemlerine aydın, subay, öğretmen, öğrenci, avukat, tüccar, doktor, toprak ağası, hoca ve şeyh birleşerek hakları savunma, müdafaa-i hukuk komiteleri kurmaya başladılar. Amaçları Türk olan toprakların işgal edilmesini, bölüştürülmesini protesto etmek, Amerika Başkanı Wilson'un uluslar hakkındaki ülkesinin Türklere de uygulanmasını sağlamaya çalışmak, elde edildiklerinin silah ve güçlerle istilacılara karşı direnmekti. Bu komitelerin kararları ve amaçları arasında belirli benzeyişler olmakla birlikte hepsi bölgesel örgütlemelerdi. Aralarında birlik bağlantısı yoktu. Savaşma olanakları üstün donanımlı düşman güçleri karşısında ancak gerilla savaşçılığına dayalıydı. Ulusal ölçüde bir görüş ve güç birliği planları da yoktu. İçlerinde çeşitli ve karışık ideolojik eğilimler dolaşıyordu. Kimisi şeriata dönüleceğini, kimisi halifeyi ve sultanı kurtarma amacıyla vuruşulduğunu, kimisi bölgesel özerklik ve yöntemleri, ademi merkeziyet kurmayı, hatta şura yönetimini kurmayı düşünüyordu. Eski tanışımız olan bu emektar sözcük bu dönemde Sovyet anlamıyla kullanılmaya başlamıştı. 1913'ten 1918'e değin süren savaşların yükünü taşıyan köylü yoksulluk ve uyuşukluk içindeydi. Direniş girişimlerine katılacak gücü kalmadığı gibi ne bir ulusal savaşma ne de zenginlerin topraklarına mallarına saldırma gibi bir isteği vardı. Bu karışık amaçları belirlenmemiş olan örgütleri ulusal ölçüde bir plan içinde birleştirmek kadere boyun eğmiş, bu yığınları bir savaş cephesinde harekete getirmek gerçekten bir mucize olacaktı. İşte en sona bıraktığımız etken bunu başarmada kendini gösterdi. Bu etken olmasaydı ilk direnişler bastırılabilir, şeriatçılık, hilafet ve saltanat tarafından yozlaştırılabilirdi. Wilson prensiplerini uygulama istekleri protestolar dinlenmeyebilir, direniş güçleri karşısında çatışmalar çıkabilir, ulusal kurtuluş savaşı yerine bir iç savaşa gidilebilir ya da başka amaçlara çevrilebilecek güçler haline getirilebilirdi. Bunları bir tahmin olarak söylemiyoruz. Çünkü bunların her biri yönündeki eğilimler 1919'da Kurtuluş Savaşı sonuna değin sürmüştür. Bunları önleyen kesin etken 39 yaşında genç bir general olan Mustafa Kemal'in sağladığı ve karşısına çıkan kişilerin engellemelerine karşın bir daha bırakmadığı önderlik olmuştur. Bu önderliğin olağanüstü niteliğini hesaba katmadan bundan sonraki olaylarının hiçbirini yorumlayamayız. Yalnız o zamanki koşullar altında mucize sayılan ulusal kurtuluşa değil, bizim asıl konumuz olan çağdaşlaşma sürecinin son kesin adımlarının aşama aşama gerçekleşmesinin mantığına da bu önderliğinin payını kavramadan yorumlama olanağı yoktur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın açtığı devrin dönemi buraya kadar izlediğimiz sürecin uluslaşma, halklaşma, gelenek ve din kaynaklı devlet rejimi yerine cumhuriyet devleti, hukuk, eğitim ve genel toplum yaşamının bu ilkelere göre biçimlenmesi, buraya kadar sözünü ettiğimiz teokrasi, emperyalizm ve komünizm arası çatışmalar arasında yolunu bularak sonuçlandırılması onun önderliği altında olabilmiştir. 82. ayrımın sonu, sayfa 479, devamı 83. ayrımda.